Amerika'nın sesinde özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda uzman bir isim olarak tanınan emekli diplomat ve aynı zamanda eski CHP milletvekili Sayın Faruk Loğlu ile birlikteyiz. Loğlu, öncelikle katılımınız için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, memnuniyetle.
Faruk Loğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevi yanı sıra Türk-Amerika ilişkilerine Washington Büyükelçisi olduğu dönemden bu yana oldukça hakim bir isim. Amerika'yı, Washington'u yakından tanıyan bir isim. Sayın Loğlu, öncelikle isterseniz 8 yıllık Barack Obama dönemi sona erdi. Öncelikle size Barack Obama döneminin bir genel değerlendirmesini sorsak ve tabii Türk-Amerikan ilişkileri boyutu nereden nereye geldi bu 8 yılda desek, ne dersiniz acaba?
Öncelikle Barack Obama döneminin dünya yani küresel sorunlar bakımından olumlu geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Başkan Barack Obama Amerika'nın silahlı gücünden çok yumuşak güç dediğimiz varlıklarına dayanan bir politika izledi. Tek taraflı bir Amerika politikası yerine müttefikleriyle, dostlarıyla birlikte hareket etmeyi tercih etti. Ayrıca işte Afganistan, Irak, Suriye bağlamında ya var olan askerlerini azaltarak ya da bütün baskılara rağmen askeri müdahale şıkkını tercih etmeyerek barıştan yana bir politika izledi. Türkiye ile evet değişik sıkıntılar yaşandı ama bütün geçirilen sıkıntılı dönemlere ve maalesef çok bazen kırıcı olan söylemlere rağmen Türkiye'den kopmadı. Bu Türkiye'den yükselen sesleri biraz alttan aldı yönetimiyle birlikte. Bu şekilde ilişkiler kopmadan devam etti. Bir cümle daha ekleyeyim. O da iki ülkenin dün olduğu gibi yani Obama döneminde olduğu gibi bugün de özellikle Orta Doğu bölgesinde küresel çapta ortak çıkarları var. Onun için yani bu ilişkilerin sıkıntılı dönemlerden geçmesi hatta kimilerine göre kopma noktasına gelmesi ben bunun hiçbir zaman böyle olacağını düşünmedim. Obama döneminde de bu ilişkiler biraz inişli çıkışlı olarak devam etti.
Ne oldu? Türkiye'de genelde Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda bir algı vardır. Cumhuriyetçilerin Türkiye'yi daha iyi anladığı konusunda, örneğin terörle mücadele gibi konularda ve yine Ermeni meselesinde de Cumhuriyetçi kanadın Türkiye'ye daha iyi yaklaştığı konusunda. Bu anlamda demokrat bir başkan olarak Obama dönemi bu anlamda sizce nasıl geçirildi ve Türkiye'deki bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyetçilerle olan ilişkileri daha sıcak bulma yaklaşımını.
Aslında Türkiye bakımından demokratlarla cumhuriyetçiler arasında temel fark bence en çok insan hakları, özgürlükler bağlamında. Yani demokratlar bu konuda daha hassas, cumhuriyetçiler biraz daha ölçülü, efendim görmezlikten gelen bir hep yaklaşım içinde olmuşlardır. Ama terörle mücadele bakımından yani Türkiye başta Amerika olmak üzere müttefiklerinden bu konuda yeterince destek görmemiştir. Benim tahminim Trump döneminde de benzer şeyler yaşayacağız. Yani cumhuriyetçilerin Türkiye'ye artık daha yakın olduğunu iddia etmek Başkan Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşmadan sonra biraz yersiz bir beklenti olarak nitelendiririm.
İsterseniz tam bu noktadan devam edelim. Trump'la ilgili Türkiye'de bir beklenti oluştu. Örneğin sanki Obama yönetiminin son döneminde gerginleşen ilişkilerde daha iyi bir sürece girileceği beklentisi var. Sizin ilk değerlendirmeleriniz nasıl? Trump yönetiminden neler bekliyoruz Türkiye ile ilgili olarak?
Şimdi keşke Trump Trump döneminde ilişkiler Obama dönemine kıyasla daha iyi, daha düzgün, daha verimli olsa, olabilse. Ben maalesef bu görüşe pek katılamıyorum. Çünkü en azından 5-6 noktada ciddi sıkıntılar görüyorum. Özellikle terörle mücadele bağlamında. Çünkü Trump'ın radikal İslam anlayışıyla AKP iktidarının, Türkiye'de iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin terörle İslam arasındaki ilişkiye dair anlayışı tamamen farklı. Yani örneğin Trump radikal İslam örgütleri arasında Müslüman kardeşleri de saydı. Oysa Müslüman kardeşler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başta Mısır olmak üzere bütün Arap coğrafyasında var olduğu noktalarda yakın, sıcak ilişkiler içinde olduğu bir örgüt. Oradan başlıyoruz. Ayrıca ikinci bir nokta yine terörle mücadele bağlamında. Türkiye Suriye'deki YPG-PYD'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor. Obama döneminin devamı olarak Trump da YPG'yi YPG teröristtir demedi. Onlara silah vereceğiz dedi. Hatta sempati duyduğunu açıkladı. Bir de öyle bir sıkıntı olacak terörle mücadele bakımından. Üçüncü boyut da yine terörle mücadele noktasında. Dediğim gibi daha önce yani PKK ile mücadele bakımından evet PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesindedir. Ama Türkiye hiçbir zaman bu bağlamda gereken desteği, yeterli desteği Amerika Birleşik Devletleri'nden görememiştir. Bunun Trump döneminde farklı olabileceğini pek zannetmiyorum. İkinci sıkıntı noktası Suriye olacak. Suriye'de Trump'ın önceliği İslam Devleti veya IŞİD dediğimiz ve radikal İslam olarak tanımladığı örgüt ve örgütlerle mücadele etmek. Dolayısıyla Beşar Esad ikinci planda kalıyor. Oysa yani Türkiye'nin hala yavaş yavaş bir kopma başlamış olmakla beraber bu Esad saplantısından yine de bir Esad fobisi var. Bu en son Başkan Trump'ın yaptığı güvenli bölge önerisi bana göre çok ciddi sıkıntılar doğurmaya aday bir konu. Eğer güvenli bölge diye Suriye'nin kuzeyini kastediyor ise bu Türkiye'nin AKP hükümetinin görüşüyle taban tabana zıt olacaktır. İkinci bir ana başlık. Sıralamayı kafamdaki şeyi kaçırmak istemiyorum. İkinci bir ana başlık. Bu AKP'nin en büyük beklentisi Trump yönetiminden Fethullah Gülen'in iadesi konusu. Şimdi bu konuda Türkiye başvurusunu yaptı. O sürene uygun olarak biraz gecikerek ama yaptı. Haklı bir beklenti. Bu kişinin iade edilmesi lazım. Ama yani Trump'ın yargı sistemine müdahale etme şans ve niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Olsa belki biraz süreci çabuklaştırma veya bir geçici tutuklama şeklinde bir gelişme olabilir. Ama her halükarda AKP'nin bu iadenin gerçekleşmesini istediği zaman dilimi, ki bu çok kısa, yani bunun hemen olmasını istiyorlar. Trump yönetiminin bunu yapma şansı az olduğu, hatta hiç olmadığı için bu da sıkıntı yaratacak. Bir başka nokta Ermeni iddiaları konusu. Şimdi Obama kampanyası sırasında soykırımı tanıyorum demişti. Fakat 8 yıllık başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalarda ve 24 Nisan'da yapılan deklarasyonlarda soykırım tabirini kullanmadı. Yani özel görüşüne resmiyet kazandırmadı. Trump'ın Ermeni iddiaları konusunda peşin bir şeyi yok. Peşin bir görüşü veya ön yargısı yok. Bu güzel bir şey. Yani bu konuda bir şeyde bulunmamış, bir açıklamada bulunmamış. Ama Ermeniler tetikte, herhangi bir nedenle, ilgisiz bir neden de olabilir. Türkiye-ABD arasında bir kriz, bir sıkıntı çıktığında Ermeni toplumu Trump'ı herhalde tahrik edeceklerdir. Bak bunlar, Türkler böyle yapıyor, sen şeye hala tanımadın şeklinde. Yani bir anda Trump bir çıkışla bu soykırım olmuştur diyebilir. Böyle bir ihtimal var. Yine bir nokta, Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkileri. Trump İran'la imzalanan anlaşmaya karşı çıktı. Bu bir politikaya dönüşür ise Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkileri yeniden gerginleşecek. Bu gergin Amerikan İran ilişkilerinin bölgeye yansımaları olacak. Ayrıca Türkiye'ye yansımaları olacak. Yani yeni bir sıkıntı kaynağı da Türkiye bakımından İran mı Amerika mı diye orada bir gerginlik kaynağı olabilecek. Fakat en büyük faktör, bununla tamamlayacağım, en büyük bilinmeyen, aslında bilinen ama ne zaman tezahür edebileceği bilinmeyen Trump'ın kişiliği. Şimdi dikkat ederseniz Obama dönemindeki sıkıntılarda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere diğer hükümet yetkilileri Türkiye'de çok sert çıkışlar yaptılar. Ey Amerika falan diyerek. Fakat Obama ve çevresindekiler aynı tonda yanıt vermediler. Yani bunu bir şey meselesi yapıp, efendim, gurur meselesi yapıp Türk-Amerikan ilişkilerini daha ağır bir sıkıntıya sokacak, krize sokacak bir tutum almadılar. Fakat Trump sözünü esirgemeyen, yani sözünün ölçülerini de tam ayıklamayan veya şey yapmayan, üzerinde durmayan bir yapısı var. Yani Türkiye'de böyle bir üslup devam edeceğini sanmıyorum ama Türkiye'den böyle bir ses yükselirse Trump'ın vereceği karşılık ağır olabilir. Bütün bunları söyledikten sonra ben her şeye rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin Obama döneminde olduğu gibi yine sıkıntılı bir dönemin eşiğinde olduğunu düşünüyorum. Burada Türkiye'ye daha fazla iş düşüyor. Yani ilişkinin yönetiminin daha çok Ankara'da olması lazım. Sükunet bakımından, soğukkanlılık bakımından Ankara'da olması gerekir diye düşünüyorum. Ha, bir nokta daha var, pardon, onu lütfen söyleyeyim. O da Başkan Trump'ın İsrail-Filistin konusundaki çıkışları. Efendim, Tel Aviv'in işte İsrail'in başkenti olması, Amerikan Büyükelçiliğini oraya taşıma niyeti, iki devlet formülüne itibar etmeyeceği anlamına gelen ifadeleri, AKP hükümetini çok ciddi bir sıkıntıya sokacaktır. Çünkü Filistin davasının en önde gelen savunucularından biri bugünkü Türk hükümeti. Her zaman, yani bütün hükümetler bunu yapmıştır ama yani Trump'ın bu çıkışları karşısında nasıl bir yol izlenecek, o da çok çok ciddi bir sorun yaratacak konu.
Güvenli bölgeden şunu sormak istiyorum. Şimdi Irak'taki Kürtlerin ve Suriye'deki Kürtlerin de bir takım beklentileri var Amerika'daki yeni yönetimden. Suriye'deki Kürtlerle PYD yapılanmasıyla Amerika'nın işbirliği de ortada. Obama döneminin sonu itibariyle bu işbirliği devam ettirildi. Şimdi siz bu bölgedeki Kürt varlığının da beklentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi işaret ettiniz, o Trump güvenli bölge dediğinde ortaya bir soru işareti çıktı. Bu güvenli bölge nerede, nasıl ve kimlerle kurulacak noktası? Bu konudaki görüşleriniz neler?
Şimdi Suriye'deki gelişmelere ve Obama'dan intikal eden Suriye Kürtleriyle Amerika'nın ilişkisine baktığımızda Amerika'nın Suriye'deki Kürtlere desteğinin devam edeceğini anlıyoruz. Buna PYD ve YPG de dahil. Yine anladığım kadarıyla Trump yönetimi Obama tarafından Suriyeli YPG ve PYD ile temaslar için tayin ettiği özel temsilci Brett McCurk'e aynı göreve devam etmesi teklifinde de bulunmuşlar. Şimdi tabii Başkan Trump bu talimatı Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'a verdiği zaman 90 günlük bir süre dedi. Bu süre içinde işte bu güvenli bölgeler hazırlığı yapılacak dendi. Ama bayağı bir iki şey de şimdiden belli. Yani bu güvenli bölgelerin parametresi. Bunlar Suriye'de ve komşu ülkelerde tesis edilecek güvenli bölgeler. İkincisi, bunun amacının Suriyeli sığınmacıların bölge dışına çıkmasını önlemek olduğunu anlıyoruz. Çünkü Avrupalıları çok eleştiriyor. Nasıl kabul ettiniz bu kadar göçmene diye. Demek ki yani elbette insani bir tarafı vardır bu güvenli bölgenin. Ama neticede bu sığınmacıları bölgeye hapsetmek demeyeyim de bölgede tutmak hedefine yönelik bir çıkış oldu Başkan Trump tarafından. Bunun nerede kurulacağına baktığınız zaman en büyük akış Türkiye. Bugün Türkiye'de 3 milyon kadar Suriyeli sığınmacı var. Ürdün'de de var, evet. Irak'ta da var biraz, evet. Ama buna Trump'ın şeyleri söylemlerini analiz ettiğimiz zaman aklında herhalde öncelikle Kuzey Suriye geliyor insan aklına. Kuzey Suriye'de böyle bir şey yapılmasını öngörüyor. Ama beklememiz lazım. Yani Pentagon ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı nasıl bir planla ortaya çıkacaklar görmemiz lazım. Bu konuda umarım Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri yakın danışmalarda bulundular. Çünkü Türkiye'nin benimsemeyeceği veya kaldıramayacağı bir güvenli bölge tasarım ve planlaması yine arada çok ciddi sıkıntılara yol açabilir.
Loğlu, size şunu da sormak isterim. Diğer bir husus, siz de belirttiniz sıkıntılı noktaları ifade ederken, Fethullah Gülen meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir açıklaması oldu. Mutlaka ve mutlaka öncelikle iadesini bekliyoruz dedi. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde Fethullah Gülen birinci maddeye yerleştirilmiş gibi görünüyor Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları itibariyle. Ve şu da var, Trump seçimi kazandığında ilk kutlayan liderlerden birisi oldu Erdoğan ve hemen de bir görüşme talebi edildi Amerikan yönetiminden. Henüz bu görüşme talebine Türkiye'nin bir yanıt gelmedi görünüyor. Erdoğan, Trump ve Fethullah Gülen'in iadesi. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur? Bu süreç sizce nasıl gelişir? Diyalog nasıl kurulur iki lider arasında?
Şimdi tabii Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların iadesine dair ikili bir anlaşma var. Fethullah Gülen'in iadesi de bu çerçevede yürütülen bir süreç. Şimdi burada dediğim gibi yani bir normal yargılama süreci var. Bir de belirli koşulların getirilmesi kaydıyla bir geçici tutuklama var. Yani Gülen Amerika'dayken Amerikan makamları tarafından tutuklanması şeklinde. Türkiye'nin öncelikli talebi iade, fakat ayrıca geçici tutuklama konusunda da bir beklentisi olduğunu ifade etti. Şimdi Amerikan yargı sistemini siz de biliyorsunuz. Hepimiz yakından yani genel olarak biliyoruz. Amerika'da yargı çarkları işlemeye başladığı zaman dönmeye başladığı zaman buna müdahale etmek mümkün değil. Ama yani Türkiye'nin hakikaten bu konuda beklentisi, dediğim gibi haklı ve yerinde bir beklenti. Bu tarafın yerine getirilmesi de lazım. Ben neticede yani yargı süreci tamamen işleyip sonunda bu iadenin gerçekleşebileceğine inanıyorum. Ama bu zaman alacak. Burada iadenin olup olmayacağından ziyade zaman faktörü önemli. Bunu iki tarafın yönetmesi lazım. Yani elbette Amerikan yargı sürecinin böyle çarkların daha hızlı döndürülmesi için dokunulabilecek noktalar olabilir. Bunu yaparsa Türk-Amerikan ilişkilerinde, Trump yönetim bunu yaparsa Türk-Amerikan ilişkilerinde bu sıkıntılı nokta biraz kontrol altına alınmış olabilir.
Biz bu değerlendirmeleriniz ve katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.